Ayrım 6. Ulustan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 73. Medrese alışkanlığıyla bir süre kitleyi gözlemledi. O güne değin bilimde iyice yol almışlara ders vermiş, çoğun sözlerinin yarısında sorular ya da yatsımalarla karşılaşmaya alışmıştı. Oysa bu kitle sanki her sözcüğü yutuyor ama ses soluk çıkarmıyordu. Bir an anlamadıklarını düşündü. Sonra gözlerinin ışıltısı yüzünü aydınlatınca anladıklarına karar verdi. Yutkundu. Savını sürdürdü. İşte bunlar dağınık atomların birleşmesini sağlayarak ilk maddeyi üretir. Bu ilk madde değişik zamanlarda yeni yeni bileşimlerle gelişe gelişe bildiğimiz alemi meydana getirir. Oysa bilgelerin buyurduğu biçimiyle inanç, bir nice tini ilk cevher saysa da alemi olduğu gibi algıladığından deneye de sınava da izin vermez. Bu nedenle dinle bilim ve felsefe uzlaşmaz. Biri kesinleşmiş kişisel doğruyu duyatır. Biri sürekli kuşkuya inanır diye herkesin gözlerini fal taşı gibi açtırarak söze başladı. Mırıltılarla kıpırtıların yayılmasına izin vermedi. Arayı uzatmadan herkesin aklındakini önüne seri verircesine sürdürdü. Oğuz köhnedi. Her ilinde bir baş, her başta bir tutku belirdi. Bunun başı da sonu da kırım ve kıyım. Oğuz'un Oğuz'la çatışması gayrıya yarar. Bu yüzden bizi yeniden bir sancak altında birleştirecek bir inanç birliği gerekli. Bu ne olabilir? Seçim yapanın, yani Oğuz töresine ne uyar? İşte kurultayın önündeki soru. Hangi dinde birleşelim? Her dinin bilgileri uzun uzun anlattı. Anlatılardan anladığım şu, hem Oğuz hem doğa yasası bütün insanların yaratılışta eşit olduklarından söz eder. Oğuz bunu her insanda sürdürür. Eğer doğa ve Oğuz yasasının eşitlik ilkesine dayanılırsa, peygamberler tinsel ve ussal hiçbir üstünlük iddia edemezler. Günlerdir dinlediğimiz peygamber tansıkları, hilelerden ibaret dini söylencilerdir. Dinlerin kuramlarıyla kurallarının neredeyse tamamı herhal, zaman ve durumda tek olan gerçeğin zıttıdır. Bilgeler şimdi benden kanıt ister. Bilmem, her göksel dinin benzerliğine, hatta tıpkı tavuk ve yumurta gibi birbirinden içinden çıkmasına karşın diğerini yatsımasından iyi kanıt olabilir mi? Madem birbirlerine yatsısalar da, hem benzer hem öncül ya da ardıldırlar. Bunca ayrı inancın gereği ne? Ve doğanın eşit yarattığı insanların ayrı ayrı inançlara kapılması neden? Bilgeleri hayranlıkla dinledik. Her biri söylevini bitirdiğinde ona katılmak isteğiyle tutuşmadık mı? İşte ayrılıkların gerekçesi de kaynağı da bu. İnsanların din ulularına duyduğu hayranlık ve güven. Onları bu güvene sürükleyen de gelenekleriyle düşünsel tembellikleridir. Oysa az biraz gelenek dışı ve bilinçle görülecek gerçek, insanlığı yıkıma sürükleyen savaşların yegane sebebinin dinler olduğudu. Sözlerinin ardından bir süre sustu. Sesi bir çift kırlangıç gibi dağlarda, koyaklarda değil, sabaha açan güle, coşkuyla şakıyan bir bülbülün ezgisi gibi kurultay üyelerinin beyinlerinde yankılandı. Hepsi din birliğinin savaş gerekçesi olacağını biliyordu. Hangisinde birleşileceğine karar verildiği an, hem yeni bir oluşumun temelleri atılacak, hem çapul ve talanın adına yapılacağı kutsal bir gerekçeye sahip olunacaktı. Bigen'in akla uygun açıklaması herkesin vicdanında yankılandı ve herkes suçüstü yakalanmış gibi sarsıldı. Kitlenin dikkati de daha bir arttı. Gözler ağzına, kulaklar sesine kenetlendi. Bilge hiçbir zaman hiçbir şeyin ayırdığında değilmişçesinde sürdürdü. Bu yüzden dinlerin tamamı felsefi düşünceyle bilimsel araştırmaya düşmandır. Bilgiye, bilince ve akla dayalı bir araştırma kutsal sayılan kitapların değersiz yapıtlar olduğunu ortaya çıkarır. Ve akıl, Eflatun, Aristoteles, Öklit, Bukrat gibi eski bilgelerin yazılarının insanlığa çok daha büyük hizmette bulunduğu sonucuna varabilir. Bunun için tin denilen cevherin oluşumundaki kimya işlemleri doğru düzgün incelenmeli, deneyin eleğinden geçmelidir. Varlığın gizi de gizemi de ancak o yolla çözülür. Öyleyse neye inanırsak inanalım, kaynağı bilgi olmalı. Yargısının sonunda şaşkın, gözü kulağı ve ağzı açık baka kalan kitleyi gözlemleyerek derin bir soluk aldı. Bir süre topluluğun kendi içinde hesaplaşmasını izledi. Yeterli zamanı tanıdığı güveniyle sözlerini sürdürdü. Çünkü bilgi fikir de, duyuyu da pekiştirir. Böylelikle İsevi bilgelerin büyük yetkinlikle özetledikleri ve bütün inançlar için geçerli sana kötü geleni başkalarına yapma gerçeğinin özüne erişilir. Madem Oğuz boyları bir inançta bütünleşme isteği gösterdi, madem onu seçmeye kurultay derdi ve bunca zaman sabırla her inancın bilgeleri dinlendi, bence konunun özüne girme zamanı geldi dediğinde bütün şaşkınlıkla beğeni derin bir meraka döndü. Onay mırıltılarını uzatmadan, bilinir ki evren sonlu ve sınırlıdır diye kurultayın aklını sözcüklerinin kıskacına aldı. Madem ölümlüdür, evrendeki her varlık ömrü ne kadar uzun olursa olsun sınırlıdır ve sınırlı olan sonludur. Sonlu olan sonsuz olabilir mi? Bilge sorusuna yanıt arayarak sustu. Topluluk birden kendini tartışmanın içinde buldu. Yarım aydan önce öksürük gibi bir olamaz sözcüğü belirdi. Karşı kıyıyı atladı, çoğaldı. Her iki yamacı da kapladı. Olamazsa, evrende bütün varlıklar da sınırlı ve sonludur. Sonludur. Öyleyse evrende bütün sınırlı ve sonlu varlıklar da sınırsız, sonsuz özün, tin, cevher ya da bilgelerle yalvaçların öne sürdüğü Tanrı'nın türevlerinden veya Tanrı o bileşimin bir türevinden ibarettir. Oy oy! Bu gerçek içtenlikle kabul edildiyse, bilgelerin yetkinlikle her inancın kökenine yaptırdıkları paha biçilmez yolculuk anlamına kavuşur. Bu kurultay hepimiz için belki bir daha ele geçmeyecek bir fırsattır. Şimdiye değin tapınaklarla medreselerde ayrı ayrı incelenen konular ilk kez açıkta kalabalık önünde tartışılıyor. Ve kutlu kişiler seçimi yaptığınızda bir yeni açılımın adımı atılacaktır. Alkış size diyerek dikkatin yoğunlaşmasını sağlar sağlamaz. Şimdiye anlatılanlardan öğrendik ki inançlar bilgi ışığında birbirinden farklı değil. Peki bu bütünlüğü sağlayan bilgi nedir? Yanıt bekler gibi gözlerini yamaca yığılmış kalabalıkta gezdirdi. Kitle kendi istenciyle bilginin tuzağına tutulmanın telaşına kapılmış, mırıl mırıl birbirini sorgulayarak kaynaşmaya başlamıştı. Açıklamanın ondan beklendiğini üzerinde yoğunlaşan bakışlardan anladı. Bilgeler bilginin kaynağını dört alanda arar diye sorusunu yanıtlamaya başladı. Bunlar duyu, akıl, sezgi ve vahidir. Bu dört öğenin bütünlediği varlıksa tikel ve tümel diye başlıca iki bölümden oluşur. Duyu organları koku, ısı, tat, biçim gibi tikel varlıkları tanımlayıp tanıtırken akıl tümel olanın bilgisini kazandırır. Bu yüzden duyu bilgisi özne nesne ilişkisiyle maddi varlıklara göre oluşur. Arkasında saf tutan bilgeler yekinerek saflarını sıkıştırdılar. Kitle konuyu bütün boyutlarıyla kavrayamıyordu. Ama daha önce beğeniyle izledikleri bilgelerin tutumu onların da sıkışıp dikkat kesilmesini sağladı. Mansur dikkati dağıtmayı göze aldı. Dış dünyanın gözle görülür, elle tutulur biçimlerinden, duyu organlarının edindiği izlenimler ortak betimde birleşerek tasarlama gücüne sözleriyle konuyu daha bir soyutlayıp derinleştirmekten sakınmadı. Tasarlama gücü de onları bellek gücüne iletir. Böylece duyu algıları insan zihninde birer kavram olarak yer alır. Fakat bu kavramlar cins ve türün altındaki tikellere aittir. Ve başta ilk öğretmen Aristoteles'le yeri cennet olsun büyük bilge Elkindi gibi pek çok bilge bu algı işleminin zaman dışı bir olay şeklinde gerçekleştiğini söyler. Bu duyular iletisiyle oluşan ya da anımsanan bir gerçekliktir. Yan gözle bilgelere baktı. Gözlerinde beğeni ışılları yanıp sönüyordu. O ışınlarda seçkinler arasında bile zor tartışılacak derin bir konunun kitlelere açılıvermesinin şaşkınlığı balkıyordu. Kitle anlayıp anlamadığı belirsiz bir edinginlikle bekliyordu. Uzatmadı. Ama duyu algıları sürekli değişim içindedir. Bunun belli başlı nedenleri özne nesne ilişkisinin süreksizliğidir. Çünkü nesneler fiziki, kimyevi ve bünyevi etki veya katkıyla her an bir başka biçim alabilirler. Zira zamanın akışı içinde her şey sürekli bir değişim halindedir. Dolayısıyla duyu bilgisi akıl bilgisi gibi sabit ve içerikli olmadığından güvenilir bilgi türü değildir. Açığı özne nesne ilişkisinin bir sonucu olarak elde edilen bu bilgiler duyu organına bağımlı, kişisel ve tikeldir. Bu nedenle duyu algıları hiçbir zaman varlığın niteliğiyle gerçeği konusunda doğru bilgi veremez. Bunun olabilmesi duyu bilgilerinin akıl tarafından onayını gerektirir. O birden susunca topluluk onay bekliyor sandı ve gök gürültüsünü andırır biçimde bir ağızdan "Oy, oy!" dedi. Bilgeler onun sözlerini başlarıyla onayladı. Kitlenin yanıtını gülümsedi. Mansur bir bir yana, bir öte yana baktı. Ayrım apaçıktı. Telaşlandı, kaygılandı. Çok uzun bir zamandır bilgelerle tartışa tartışa soyutlama ustası olmuştu. Ama öncelikler yetkin vaizlerdi. Somut öykülerle inancın kaynaklarını anlatmışlardı. O kalabalıklar karşısında söylevi unutmuş, keşke Harzemşah benim yerime ağzı laf yapan bir vaiz yollasaydı diye bakınırken gözleri el hakime rastladı. Keşke o başlasaydı düşüncesiyle ona baktı. Medrese tartışmasına dalmış, göz bebekleri büyük bir iştahla açılmıştı. Az biraz vaaza dönüştürsem iyi olur dedi. Ne var ki nasıl olacağını bilemedi. Gerçi zaman zaman Büyük Minare Mescidinde vaaz veriyordu. Ama orada dinleyenleri dünyanın dört bir bucağından bilgileri süze süze gelmiş kimselerdi. Sözleri nice soyut olursa olsun kolay anlaşılıyor, tez özümsüyor, gerektiğinde çatır çatır tartışarak o anın gerçeğine en yakın bileşime ulaşılmasını sağlıyorlardı. Çevrelerinde bir yarım ay biçiminde toplaşmış kitlede Oğuz boylarının seçkinleriydi. Acaba bilgileriyle birikimleri söylediklerini anlayacak yeterlikte miydi? Bir an anlaşılmadığı, anlayamayacakları kaygısı iyice arttı. Dudaklarını büzdü, ağzı sakallarının arasında gitti. Suskunun yoğunlaşmasını aldırmadı. Kalabalığı neredeyse tek tek inceledi. Kişinin lafı anladığı bakışından belli olur. Işıl ışılsa ilgisi yüksek, koyun gibi ise davul zurna gerek düşüncesi. Hayret, koyun gibi bakmıyor, can kulağıyla dinliyorlar. Onlar da nasıl bir yükümlülük aldıklarının bilincinde görünüyorlar. Gözleri canlı. Anladılar mı? Zorlandıkları belli. Daha basit anlatabilir miyim? Sorusuyla duraksladı. Konu soyut. Soyutu somutlamaya kalkışsam günler sürer. Ne onların o kadar zamanı var, ne ben dayanabilirim. Anlaşıldığı kadarıyla yetinmeye koşuluyuz. Başını çevirdi. Hemen arkasında saf tutmuş bilgeleri inceledi. İstiflerini bozmadan dinliyor, bazıları söyleneni içselleştirme çabasıyla mırıl mırıl yineliyor, bazıları onay anlamında başını sallıyordu. Bu bir kurultay diye geçirdi. Boylarının en bilgili, en yetkin diye seçilmiş kişi ve kurullarından oluşuyor. Ne olur olsun, bilginin özünü kavramadan karar vermemeliler. Vermezlerdi. Anlamadıklarını sorar, sorgular, mutlaka öğrenirler. Güveniyle sürdürdü. Akıl, varlığın gerçeğini kavrayan basit cevher diye tanımlanır. İnsan tininin en temel işlevi olarak duyu organları dışındaki alanların bilgisini verir. Bu bağlamda duyu organları tikelleri algılar. Akılsa tümelleri. Şu halde maddi olmayan varlıklar alanına ait bilgiler aracısız ve zorunlu olarak akıl tarafından kabul edilir. Öyleyse akıl tikelden tümele yükseldiğinde tinsel, öz, cevher, tümelden tikellere indiğinde tensel yani biçimdir. Ve bu yolla nesnelerin bilgisini edinme, güç ve yeteneğine sahiptir. Bu yüzden de akıl bilgisi duyu bilgisi gibi öznel değil, nesneldir. Ve her nesnel gibi varlığın dış yüzü ölçüsünde iç yüzünü de görür. Gene ipin ucu kaçtı galiba, dedi kitlenin kurduğu bağdaşı değiştirmesine bakarak. Az sonra esnemeye başlarlarsa şaşmamalı. Ama bunlar da anlatılmalı. Düşünce tarihi boyunca aklın kendiliğinden mi, bir dış etken nedeniyle mi harekete geçtiği hep tartışılmıştır. İşin aslı öz ve biçim ayrılığındadır. Bu ayrılık bizde güçle işlev diye tanımlanır. Çin bilgesi Kung Fu, birine her gün balık vereceğine balık tutmayı öğret buyurur. İşte balık tutmayı öğrenmek güçse, tutmak işlevdir. Yalvaç Zerdüşt, bu ikiliyi iyilik kötülük diye tanımlar. Onun esiniyle olsa gerek, Aristoteles'te varlığı tinsel fiziksel, öz ve biçim, güç ve eylem diye hep ikili irdeler. Gözleri tam seçemiyordu, kitlenin anlamlı baş salladığını sezgisiyle algıladı. Sanki medresedeyim diye düşündü. Öğrencilerimle çevrelenmiş gibiyim. Bakışlarda aynı öğrenme tutkusunu görüyorum. Ne güzel. İnancıyla sürdürdü. Buna göre güç halinde olan her şey kendiliğinden eylem alanına çıkamaz. Öyleyse güç halindeki insan aklını edimsel bir şey etkilemedikçe kendiliğinden bilgi üretemez. Aklın edimsel etkisi gereksinimidir. Gereksinim çözüme zorlar. Zorlama edimsel gücü oluşturur. Her gelişme yeni gereksinimler ürettiğinden etken sürekli edim halinde bulunur. Yoksa etken olamaz. Buna göre ilk öğretmenin insanın doğuştan sahip olduğunu savunduğu edilgin, akla etki eden ve daima etkin olan bir akıl olmalıdır. Edilgin akıl insanla birlikte öldüğü halde yaşam koşullarından etkilenmeyen ölümsüzün niteliği nedir? Bedenin bir işlevi mi, yoksa bedenden tamamen bağımsız bir varlık mıdır? İşte çağlar boyu süren tartışma bu sorulara verilen cevaplardır. Kitle tartışma sözcüğüyle ilgisini artırdı. Gözlerini ovuşturanlar dahi canlı canlı baktı. Mansur, galiba anlıyorlar, sevinciyle sürdürdü. İlk öğretmen Yüce Aristoteles, etkin akılla edilgin akıl ilişkisini ışıkla görme duyusu arasındaki ilişkiye benzetir. Bilge kindi ise ondan farklı olarak aklı dörde ayırır. İlki sürekli edim halindeki akıl ki buna el aklüllezi bil fiil ebeden denir. Aristoteles'in etkin akıl dediği bu akıl kindiye göre insanı dışarıdan etkileyen bir güç değil, tinin görevi olan tümel kavramlardan ibarettir. Şöyle der: tini güçten edime çıkarıp etkin akıl durumuna getiren tümel kavramlardır. Tümeller tinle birleşince tin akletmeye başlar. Varlığa ait kavramlar onda bulunduğu için bir bakıma o etkin akıl sayılır. İşte tini güçten edime çıkaran eylem halindeki akıl bu akıldır. Bu konuda Büyük Farabi sürekli edim halindeki etkin aklı ay göğünün aklı sayar. Onu acunsal bir varlık şeklinde niteler ve etkin aklı Cebrail ile özdeşleştirip kutsallaştırır. Güney Oğuzlarının Müslüman kanadı Cebrail sözcüğünü duyar duymaz kaynaştı. Öteki göksel dinlere inananlar da Tanrı meleği imgesini tanıdıklarından onlara katıldılar. Onlar gibi oy oy demediler ama başlarını sallayarak ilgilerini pekiştirdiler. Sakalar ırmaktan doldurdukları kırbaları, sakiler tulumlardan yarıldadıkları kımız taslarını elden ele dolaştırıyor, kitle kımıl kımıl ya kırbayı başına dikerek su ya tası kavrayarak kımız içiyor, sonra yeniden Mansur'a bakıyordu. O Ulukam'ın uzattığı kırbayı kavradı. Kavuğunun kaymasını aldırmadan başını ensesine yatırdı. Billur gök feri azalmış gözlerine doldu. Göz bebekleri yandı. Aksakalının her teli gümüşlendi. Boynu yakamozlandı. İpek gömleği menevişlere bandı çıktı. Kaftanı ışıldadı. Ağzı önce gökyüzüne sonra kırbanın boğumuna doğru açıldı. Kana kana su içti. Son yudumla avurtlarını, damağını, yutağını çalkaladı. Başını kaldırırken kırbayı kama uzattı. Ilıyan su yutağından kayarken kavuğunu düzeltti. İkincisi diye bilgi kuramına kaldığı yerden devam etti. Kindi'nin el akli bil kuvve dediği güç halindeki akıldı. İnsanda doğuştan var olur. Ancak özne nesne ilişkisi gerçekleşmediği, sürekli edim halindeki akıl onu etkilemediği sürece edilgin bir güç durumundadır. Üçüncüsü edim alanına çıkan birikmiş akıl, sürekli edim halindeki aklın güç durumunda bulunan aklı etkilemesiyle özne nesne ilişkisinde işlemeye, nesnelerden soyutlama yaparak bilgi üretmeye başlar. Önsel bilgileri, varlığa ait tür ve cinsleri algılar. Dördüncüsü açıklayıcı, tanımlayıcı akıldır. Üretici aklın etkin durumudur. Bilgiyle özdeşleşen aklın sahip olduğu bu bilgileri ortaya koymasıdır. Örneğin yazmayı bilen kimsenin bizzat yazarak bildiğini göstermesi durumudur. İşte sezgi, duyuyla bu aklın bileştiği noktadan sonrasını betimler. Çünkü bilgi kaynakları duyu ve akılla sınırlı değildir. Arınıp saflaşarak sezgiye açık bir kıvama gelen tin, doğrudan bilgi edinme imkanına sahiptir. Pas ve kirden temizlenip arınan insanın tininde varlığa ait bütün bilgi birikimleri belirmeye başlar. Tinin doğrudan ve daha açık bilgi edinmesi onun temizliğiyle ve saflığıyla doğru orantılıdır. Ancak bu arınmada inanç anlayışından farklı olarak arınan tini bilgiyle aydınlatıp sezgiye hazır duruma getirmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında bunun akılcı sezgi olduğu söylenebilir. Öyle olunca da tinleri böylesine arınan kişilerin gördüğü düşler de gerçektir. Herkesin kendini sezgili sanmasına yetecek kadar zaman bıraktı. Düşlerini birbirlerine anlatmaya kalkıştıkları an yeniden başladı. İslam'ın büyük bilgeleri, vahyi, güvenilir bir kaynak sayarlar. Çünkü o yüce Allah'ın sözüdür. O nedenle de istem ve istenç dışı bir olaydır. İnsansal bilginin aksine hiçbir çaba harcamadan, mantık ve matematik yöntemlerine başvurmadan, Allah Celle ve Celaluhu'nun yalvaçların tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda zamanın etkisi olmaksızın ortaya çıkar. Onlara göre Allah ve insan nitelikleri farklı iki varlıktır. Biri kaderi mutlak, öncesiz, sonrasız, Diğeri sonlu, sınırlı, her bakımdan aciz. Yeniden duraksadı. Gök Tanrı'dan buyrultu getiren kamlar da içinde herkes vahyi biliyordu. Aciz insanoğlunun yozlaştığı zamanlarda indiğini de. Hiç yabancılamadan sessizce onadılar. Buyururlar ki her insanın doğrudan Allah'la ilişki kurma olanağı yoktur. Öyleyse onun yüce istencini kullarına bir elçi aracılığı ile iletmesi akla uygundur. Çünkü insan aklının ermediği konularda vahyin öncülüğü gerekir. Öyle olunca da değer ve önem açısından vahiy bilgisi, kendinin insan sanatlarının en üstün ve değerlisi dediği felsefe bilgisinden üstündür. Peki nedir bu? Sorusuyla yine sustu. Uzun uzun yarım ayda saf tutanları süzdü. Dinginliklerine şaşarak, biliyor, özeniyor, eşitliğinin böyle olacağına inanıyordum. Kurultay geleneği olağanüstü bir şey. En bir bilisizi bilgeliğe yüceltiyor. Kim bilir her biri kaçına katılmış, nice çetrefilliğin çözümüne katkı vermiş, sanki biz burada Selçuk Bey'in atlarını, develerini, koyunlarını sayıyoruz. Öylesine dingin bir alışkanlıkla dinliyorlar ki, algılıyorlar mı, bunalıyorlar mı belirsiz. Neyleyim, bilenin bilmeye borcu var deyip ilerleyeceğiz. İkircimi ödeve döndü. İçi biraz arındı, coşkuyla devam etti. Varlığı kavramak, bilgiyi temellendirmek için felsefe vazgeçilmez bir yöntemdir. Çünkü felsefe hikmet sevgisidir. İnsanın gücü ölçüsünde Allah'ın edimlerine benzemesi, hatta Hallacı Mansur'a göre Allahlaşmasıdır. Yaşamı ve ölümsü önemsemektir. Sanatların sanatı, hikmetlerin hikmetidir. Çünkü insanın kendini bilmesi, gücü ölçüsünde sonsuz ve tümel varlıkların nicelik ve niteliğini bilmesidir. Kendini bilen, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaz. Anladıklarıyla yetinmeye çoktan karar vermişti. Ama günlerde dinlediklerini bağdaştırmaya çabalayan kitle konuyu ısınmıştı. Oy oy gümbürtüsü bilgeyi sevindirdi. Anlamasalar bile iştenlikle katılmışlardı. Bilim hevesle başlar diye düşündü. Çünkü öğrenme tutkusunun kıvılcımı çakmıştır. Kendini bilmenin en yüce, en onurlu yöntemi de doğayı ve ötesini kutla kutsalı bilmektir. Onu araştırarak bilgi edinmek için dört sorunun yanıtını aramak gerekir. Bunlar var mıdır, nedir, nasıldır ve niçindir? Durdu. Sanki bir yanıt bekliyordu. Gelmedi. Aldırmadı. Var mıdır sorusu salt varlığın niteliğini araştırır. Her niteliğin bir cinsi olduğuna göre nedir, onun kimliğini soruşturur. Nasıldır, varlığın ayrımını kovuşturur. Niçinse ereğini inceler. Gayri sözün bitip etkin aklın göreve koşacağı yerdeyiz. Çünkü birlik gereksinim. Bu kesin. İnceleyin, tartışın, yargılayın. Aklın kilidini açın ve en doğruyu seçin. Sorumluluk sizin, dedi ve sustu. Böylece kuramsal bilgi en yetkin bilginlerden öğrenilmiş, sıra karara gelmişti. Düşünülüp yargılansın, görüşülüp tartışılsın diye ertesi gün sürdürülmek üzere oturum kapatıldı. Bilgeler her boyun getirebildiği armağanlarla gönendirildi. İskenderiye Patriği Oralius yolunun uzaklaştığı nedeniyle gitmek istedi. Buhara'dan Mısır'a giden kervanın Taşkent'e konduğu haberi tam o sırada geldi. Bilge Buhara'ya iletilirse oradan öteye rahat gider denildi. Aurelius devesine binerken Bar Habreaus aracılığıyla Ulukam'a "Bu kurultaya katılanlar kimi temsil ediyorlar?" diye sordu. "24 Oğuz boyunu. Hepsine mi? Salt katılan bölümünü. O ne kadar eder? 70 bin oymak, 200 bin çadır." Yanıtını da çevrilince "Ne çokmuş, ne çokmuş." diye söylene söylene yola düştü. Bibi parmağını son satırın üstünde tutarak başını kaldırdı. "Ne kadar ilginç." Biz hiç böyle bilmiyorduk. Şu ana kadar inancımız oydu ki Oğuz ancak ve yalnız kılıç zoruyla Müslüman oldu. Ustalarımız utansın. Nehemya'yla Zekerya'nın Tevrat'ı nasıl ustaca Zebur'u yok saymış, zamanla Zebur yitmiş, Zerdüşt unutulmuşsa ustalarımız da bu kurultaydan söz etmeyi hep savsamış. Savsamayanı da bazen Selçuk'un tek başına, bazen sancak beyleriyle kengeş kurup İslam'a karar verdiğine değinip geçmiş. Oysa bunlar bilinse Şeyh Mansur'un buyurduğu akıl başka türlü işlerdi ve galiba o zaman din adına hiç kimse saltanat süremezdi. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.